Kendinde
kendi
ayrım
ayrımından bahsediyor burada. Kendinde ayrım, olumlu ve olumsuz olarak iki kıpıda alınabilir. Olumluluk öyle ki, yani birincisi olumsuz olmayacağı bir yolda kendiyle özdeş bağıntıdır. Bir şeyin kendisiyle özdeşlik bağıntısı içinde durması onun olumluluğu. Ve olumlu olamayacağı bir yolda kendi için ayrı olan da, yani yok edilmiş, ortadan kaldırılmış da onun olumsuzluğu, kendinde ayrım iki yolda ortaya çıkar. Bu cümle, bu
özsel ayrım.
Özsel
ayrım diyor, değil mi?
Özsel bir ayrımdır bu. Bir şey ya olumludur kendinde ya da olumsuzdur.
Yani burası şeyde, kendinde ayrım, özel ayrımdır diyor.
Olumlu ve olumsuz.
Olumlu ve olumsuz. Öyle ki birisi olumsuz.
Olmayacağı diyor da kendiyle özdeş bağıntı. Ya şeyin kendisi aynı olması. Demin senin söylediğin şey.
Yani ayrım, özdeştir ayrım demek.
Özdeşir için ayrım demek ama oraya daha geçmeden.
Ayrım ayrımdır demek. Ayrımı anlatıyor şimdi.
Evet, kendinde ayrımı anlatıyor.
Özel ayrım.
Kendi ayrım, özel ayrımdır. Özel. Olumlu ve olumsuzdur bunlar. Geçiyorum cümleyi. Yeter mi bu?
Devam et. Yani mantığını bulmaya çalışacağız. Tam ayrımın karakterini bulmaya çalışacağız. Ayrım nereden geliyor? Yani çünkü daha önceki şeylere ayrım demiyorduk. İşte varlık ve yokluk arasındaki benzemezlik, ayrım falan. Karşılığı bile dışsal olarak kullanıyorduk. Burada ayrım kategorisi geldi. Ayrım kategorisinin gelmesi için özdeşliğin gelmesi gerekir. Ve aslında burada soru şu, özdeşlik ayrım için zorunlu mu ve özdeşlik niye ayrımı önceliyor?
Çünkü ayrım momenti özdeşlikte var olan bir şey örtük olarak. Ayrıma daha sonra geçiyoruz.
Evet.
Yok, ayrımda...
Ayrımı tanımlamak için de...
Ayrımda ortada. Özdeşlikte örtük. Henüz özdeşlik üzerine düşündüğümüz zaman kendisiyle eşitliği ve kendisinin ayrılmasını zorunlu kıldığımız için kendisini bir ayrım demek özdeşlik esasında.
Evet.
O bilin kendisini itmesi gibi bir şey. Kendisinin dışında kendisiyle bir bağlantı.
Tam tersini de düşünebiliriz diyorum ben de.
Hayır, o diyor ki yani burada örtük, öbür tarafta tamamen belirgin. Ayrımda açığa
ortada
çıkmış durumda. Tam tersini düşünemiyoruz. Onun için özdeşlik
ayrımı
önceliyor.
Ayrımdan nasıl yapabilirsin? Mesela ayrımı önce ayırır mısın?
Yani evet, yani ayrımı önce bir soyutladığın zaman, yani ayrımını ayrım olarak düşünürsün ve ayrımı tüm ilişkilerine bağımsız ayrım ayrımdır dersin.
Tamam.
Ayrım.
Olumlu olmadan nasıl olumsuz çıkarıyorsun?
Ayrım yani olumlu
olabilir gibi mi? Mesela çok alabilirsin birinin öncesine, böyle düşün. Biri alabilir misin çokun öncesine? Yoksa bir mi çok için gerekli olan bir moment, yoksa kapı, yoksa çok mu biri üretiyor? Dizgedeki mantıksal süreç, ilerleyiş zorunlu bir süreç mi, yoksa o çiftleri yer değiştirebilir misin?
O zaman yokluktan da başlayabilir. Yani çözdükten zaman, sonra yapabiliyorsun onu.
Öz için bunu dolaşsızlıktan yapabiliriz gibi geliyor. Yani özdeki... özün karakteri icabı, bu ayrım dediğimiz şey de birlik içinde, yani özün belirlenimleri hep birlik içinde olduğu için o özde daha yapılabilir bir şey gibi gözüküyor ama...
Kısırının karışmasına.
Evet, yani ama yine de özdeşlik olumlu olan ve...
olumlu olan ilk, dolaşsız olan. Olumlu olan, dolaşsız olan olmak zorundaydı. Olumlu, olumsuz olanın dolaylılığını görebiliyorsak, o zaman ayrımı dolaylılık olarak göreceğiz ve şey olacak, yani yine ikinci plana düşecek.
Evet.
Evet.
Seninki oldu mu?
Yok. Yani başlangıç olarak yani
başlangıç
daha
her zaman
önce,
belli olur.
Daha yani önce yalın olanla başla. Şu anda yani bu
bak başlangıç yalın olanla olmaz mı? Yalın olanla olur.
Evet.
Yani dolaysız olan
ama o başlangıcı yalın yapabilmek için ben yine de yalın olandan değil çok olandan yalına geçiyorum. Hiçbir zaman yalında değil ki benim düşüncem.
Başlangıç
benim
düşüncem
çokun içinden yalına
tamam
geçirdiğim için.
Tamam ama bu başlangıç bak, bir soyutlama zaten. Yani tamam. Diyor ki analiz yaptığımız zaman sentezden gelmiş oluyoruz. Dolayısıyla analizi bile sentez önceliyor.
İstediğim yere koyarım güzel diyor. Yani
doğru.
Onu istersen koyarım.
Yani
tabii.
Biz sadece burada bir taktik,
ideadan,
taktik bakışla ilgili bir şey. Yani baştan
ideanın açılımı gibi bakarsanız
yani burada. Hegel onu, pardon, Hegel onu özellikle önemsiyor. Yani varlık neyle başlamalı, şey, bilim neyle başlamalıdır derken
dolaysız
olanla başlamalıdır. Ama dolaysız
olanın bir şey yok.
Yok.
Yani bir şey kurutuyor yalnızca.
Evet. Yine de önemsiyor. Yani
tabii ki önemli ama
şimdi tamam.
Yani özdeşi anladıktan sonra ayrımı anlayabiliyoruz. Onun için önemli.
Evet.
Nasıl özdeşi?
Doğru. Özdeşi ayrı.
Yani özdeşi anlayınca ayrım mümkün.
Evet. Ben onu söylüyorum.
Ama hani bakış olarak iki
burada zor problem.
Yansımış.
Problem şeydi, olumlu olanın dolaysızla birliği ya da benzerliği ve özdeşliğin olumlulukla birliği, özdeşliğin dolaysızlıkla birliği
ve dolaylı olması.
Evet. Bütün bunların karşıtı olması. Olumsuz ayrım olumsuzla olumsuz ayrım demek. Yani olumsuzlama. Olumsuzlama şeydi, iki terim gerektiriyordu. Yani bir o yüzden orada ayrım momenti ortaya çıkıyor. Ya olumsuzlama doğrudan doğruya ayrım demek değil. Değil mi? Çünkü olumsuzlama şey de var, Dasein de var.
Tamam.
En başlarda var. Yani ayrım için özdeşliği gerekli görüyoruz.
Şeyde varlık ve yoklukta bu ayrımı koyamıyoruz.
Evet.
Çünkü ilişkili olmak gerekiyor. Yani özdeşliğin kavramında ilişkili olmak var.
Çünkü belirlilik yok.
Evet.
Ve orada o belirlilik olmadığında o ayrım olmuyor.
Evet.
Yani ancak oluştan sonra Dasein'le birlikte o ayrım.
Problem oluyor. Biraz şuna benziyor. Biraz önce çekme ve itmenin birlikteliğini birkaçımız en azından açık olarak düşündü ama onu açıklamaya, betimlemeye geldiği zaman şey oldu, duraksadık. Yani çok kolay olmadı ya da çok yalın olmadı. Bu şey de böyle, yani özdeşlik ve ayrımın niye öz alanına düşmesi gerektiğine karar verirken Hegel ya da onu saptarken bulduğu kriterleri ya da bulduğu yolları muhtemelen bizim yaşadığımıza benzer bir güçlükle betimlemede güçlük çekiyor. Yani iyi anlatamıyor olabilir. İyi anlatılamayabiliyor bazı mantıksal şeyler. Bağlantıları buluyorsun ama bazen onu çok iyi anlatamıyorsun. Bu demek değil ki o yanlış ya da sen iyi bilmiyorsun. Hayır, iyi bildiğin halde de anlatmakta güçlük çekebiliyorsun.
Neden? Çünkü her yeni getirdiğin tanımlayıcı sözcük olayı karmaşıklaştıracak ve sen yalın olandan
evet
gitmek istiyorsun.
Evet.
Çünkü bu iki tarafın çelişkisi.
Evet. Yani çok fazla dallanıp yayılma var ve onu yapmamak gerekiyor.
Yani yalın ifadeleri bulmak gerekiyor. Yalın olmak gerekiyor.
Yani ne diyor? Öz görünmelidir. Nokta. İki sözcükten oluşan bir tümce. Bu çarpıcı ve çok anlatıcı ve çok açıklayıcı. Ama bazı durumlarda şey, anlatım çok da karışıklaşabiliyor.
Ama ancak söylemek çok görünüşün yani özün tamamına vakıf olmak gerekiyor. Bence o zaman onu yalın olarak ifade etmek mümkün.
Tabi bunu yazdığı zaman Hegel bütün bir sisteme
konuşuyor. O birliği kafasında kurmamış olsa o ilişkileri o kadar yalınlık içinde koymak zaten imkanı
evet, ve yeni yani, başlayan ve hani yeni anlayan birine
bir sistem olmasaydı, hani biz bu hazır sistemi almasaydık, örneğin ayrımı nereye koyardık? Yani mantık düşünseydik uz bir sistem ayrım kategorisini nereye koyardık?
Yani şu ayrımdaki öz dolaylı kısmını görmesek, evet, yansıma ilişkisini gidip bir şey ve başkasına geldiğim zaman koyardım ben.
Evet. Belki de ilk başa koyacaksın varlık ve yokluk. Aa, hemen ayrım ortaya çıktı bak.
Ayrım
evet filan. Yani orada
düşüncelerini.
Hegel'in felsefe tarihini Hem felsefe tarihinden bir şeyler o da alıyor. Büyük bir ölçüde aslında az buz almıyor tabii ki.
Biraz onları yerleştirme gayesi evet. de var gibi. Yani iş bir emende var mı öyle?
Ya mesela evrimsellik konusunda söylediği şey, evrimselliğin bu tanımı diyor, doğrudur diyor. Onu nereden aldığını söylemiyor.
Aristotle. Aristotle değil mi?
Ya bilmiyorum. Yani tam olarak söyleyemeyeceğim. Nereden? Yani bir de bir yerde söylüyor ben. Aynısı o şey. Şimdi o paragrafı çözümlüyorduk değil mi? Ayrım özdeşliği.
Şeye gidip gelmek istiyoruz esasında.
Nereye?
Üçüncü halin olanak, dışlanmış üçüncü önermesine.
Evet.
Yani. Onlar özdeşlik önermesini karşılaştıracağız.
Tamam.
Yani bir gel yapıyor onu.
Olumlu ve olumsuz var ve bir de şey var. Ne olumlu ne olumsuz olan var. Pozitif ve negatiften ayrı olarak nötral olan var.
Son cümlenin sonu şöyledi. İkincisi olumlu olmayacağı bir yolda kendi için ayrı olandır. Her biri başkası olmayarak kendi için olduğundan başkasında görünür. İşte bunu çok açıklayıcı açıklarsak herhalde güzel bir laf.
Evet.
Ve ancak başkası var olduğu sürece vardır.
Evet.
Her biri başkası olmayarak kendindeki ayrım, her biri başkası olmayarak kendi için olduğundan başkasında görünür. Başkasında anlarız onu değil mi?
Evet.
Olumlu olumsuzlukla, olumsuzluğu olumluyla.
Evet.
Ve ancak başkası var olduğu sürece vardır. Ancak olumsuz varken olumlu da olumluluk anlamını içerir. Özün ayrımı öyleyse karşıtlıktır ki buna göre ayrı olan karşısında genel olarak bir başkasını değil ama kendi başkasını bulur.
Bu şey temel direklerden birisi.
Özün temel
direk. Karşıtlık genel olarak ayrım değil bir şeyin kendi başkasıyla ayrımı.
Türlülükle karıştırma.
Evet. Karşıtlık yok edici, ortadan kaldırıcı bir ayrım. Karşıtlık ortadan kaldırma ilişkisi demek. Ama burada özel olan şey, karşıtlıkta bir şey kendi başkasını buluyor. Ya da kendi başkasıyla ilişki içinde.
Peki mesela bir şeyle başkası arasında bir karşıtlık ilişkisi olan mı yok mu?
Kesinlikle olması gerekiyor. Yani bir şey ve başkası. Çünkü o bir şey...
Başkasına karşı bir şey.
Başkasının karşısında kendi sözcüğü değil mi? Bir şeyin kendisi. Şimdi ego ile kendiyi karşılaştırırsak, Freud da bunu karıştırıyor. Aslında o da işimize yarayacak. Yani self ve ego. Bir şeyin, Türkçe'de bütün dillerde herhalde var bu şey. Kendi ve ego. Şimdi bir şeyin kendisi dediğimiz zaman o şey özne değil. Yani o şey insan ya da... İnsan gibi düşünmemiz hiç de gerekmiyor değil mi? Yani bir kitabın kendisi diyoruz. Bir kitabın ya da herhangi bir şeyin kendisi diyebilir miyiz? Her şey için kendini kullanabilir miyiz?
Kullanıyoruz, dilde
de. Bir problem şey, Hegel çok kullanılan bazı sözcükleri çıkarsam diyor. Yani kendi sözcüğü ve başkası sözcüğü burada özellikle varlık alanında ilk adımlarda, ilk kategorilerde kullanmaya başladığı şey. İki sözcük ve bunları şey yapmıyor, çıkarsamıyor ya da açıklamıyor yani.
Ön kavramlıktan anlatabiliyor.
Evet, kendi ve başkası. Yani burada hepsi karşıtlık kendi ve başkası arasında. O zaman bir şey ve başkası arasında karşıtlığın, yani ilişkinin karşıtlık olabilmesi için orada bir şeyin kendisinden söz etmemiz gerekir. Ve o kendinin başkasından söz etmemiz gerekir. Yani bir şey ve başkası karşıtsa, işte karşıt olabilir, olabilir ama olmayabilir de. Yani olabilir demek olmayabilir de demek anlamına da geliyor. Çünkü bir şeyin karşısında duran şey yani onun karşısında olmazsa o bir şey ikisi birbirini ortadan kaldırmaz. Yani sıcak ve soğuk bunlar birbirini ortadan kaldırır ama kırmızı gelip sıcağı ya da soğuğu ortadan kaldırmaz. Ama yine de kırmızı ve tabii yine de kırmızı ve sıcak
başka
ve soğuk
olabilir.
Başka başka şeyler.
Bardakla kitap evet. Yani başkadır ve birbirlerine.
Ama burada hepsi belirli başkalardan ve belirli kendilerden bahsediyorsunuz.
Örnek olarak.
Kendinin kendi kavramını düşündüğün zaman o çok rahat
nasıl?
Olarak çıkıyor.
Ne çıkıyor?
Yani herhangi bir kendiye bir belirlenim yapmadan kendi ve başkasını çok rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Yani kendi kavramını kendi yalınlığı içerisinde alarak.
Peki o zaman şöyle bir şey var mı?
Hani ilişkilerini koymaksızın.
Tamam. bir şey kendisi ve başkasıdır. Yani kendisi ve karşıtı. Şimdi bu ikilem şeyde var. Buna örnek verirsek yine, örnek vereceğiz yani biraz örnek verdiğimizi. Birisi ya solcudur ya sağcıdır. Solcuysa sağcı değildir, sağcıysa solcu değildir ve burada şey yoktur. Yani sağcı değilsen solcusun o zaman. Solcu değilsen sağcısın. Bunlar nasıl sonuç çıkıyor? Çıkıyor mu?
Çıkıyor.
Çıkartıyorlar da.
Ama bu sonucu çıkarabilmek için değilsen, belirli bir bağlamda bakmak şey, mecburiyetindesin.
Sağcısın.
Belirli bir birlik evet. içinde bakmak. Yani sağcılık ve solculuk bağlamında baktığınız zaman.
Tamam, karşıtlar. Yani şey diyelim, sosyalizm ve komünizm ve kapitalizm diyelim. Eğer kapitalizmi savunmuyorsan komünizmi savunuyorsun. Çünkü kapitalist o zaman seni komünist olarak görüyor. Komünizmi savunmuyorsan komünist seni kapitalizmi savunan biri olarak görüyor. Yani bir şey ya kendisi ya başkasıdır gibi bir şey. Anlak tutumu öyle diyordu Hegel. Ya ya da tutumu. Ve ya ya da tutumu şeyi üçüncü terimi tanımıyor. Ya da ikisi de olmayanı. İkisinden de ayrı. Yani bir şey ya kırmızıdır ya mavidir.
Ara tonlar yok.
Ara tonlar yeşil olamaz, pembe olamaz ama bu iyi bir örnek değil. Bir şey ya kırmızıdır ya kırmızı değildir. İkisinin dışında da olabilir mi? Örneğin bu ikisi iki alternatifi de reddeden bir şey söyleyebilir misiniz?
Kırmızı renksiz olabilir.
Renksiz olan bir şey, evet. Yani ideoloji ne kırmızıdır ne şeydir. Gerçi kırmızı olduğunu söyleyenler olacak ama ya da yeşil falan. Üçüncü terimin olması. Peki Hegel'in verdiği örnekler. Kuzeye doğru doğuya doğru 6 millik yol, batıya doğru 6 millik yol. Biri -6, öteki +6 ya da -A, -B. A nötral A. Ne artı ne eksi olan. A üçüncü terimdir diyor. Ya da dışlanan o. Dışlanmış terimdir. Doğru mu? Bu paragrafın altında ona giriyor.
Sıfır dönücülük için böyle bir şey mi?
Sıfır nedir? Artı mıdır, eksi midir? Aslında sıfır ne eksi ne artı. Yani şeyi düşünürsek, koordinat eksenini düşünürsek, bir lineer bir şey, eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar diyelim, o sıfır noktası tam şey, artının ve eksinin orası. Yani
biraz önceki artı A ve eksi A'daki şeye denk düşen, evet. Bu da sıfır.
Sıfır. O sıfır ne artı ne eksi. Ya da hem artı hem eksi.
Evet.
Bu önemli bir şey mi? Yani zemin konusu bizim bütün yaşamımızda çok önemli bir faktör. Çünkü her şey için zemin bulabiliyor insanlar ve o zemin bulmanın o kadar kolay olması insanların birbirlerinden ayrışmalarına çok büyük bir katkıda bulunuyor ya da
sofizm önünde evet, oluyor.
Yani sofizm çok kolay ve en saçma davranışı yapan insan kendini hemen haklı gösterebilecek bir kesinlik bulabiliyor. Ve
varoluşun bu kadar sonsuz zenginliği ya da evet. kendini ortaya koyuşu da bu demek yani.
Her yani şey bu zemin yani. İlişkisi için. Moral durumu ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Çünkü eğer her şey zemin bulunabiliyorsa o zaman yani suçlanacak ya da moral olarak kötü denebilecek bir şey kalmayacak neredeyse. Çünkü en kötü davranış bile
savunulabilir.
Yani Naziler pişmanlık duymayan çok sayıda Nazi vardı. Zemin bulabiliyorlardı. Peki bu şey, yani bizim kültürümüzde ve dünyada egemen olduğu denebilir. Belki de bu çok bir takım iyi entelektüeller üzerinde de etkili oldu. Şey var, bunun örnekleri var aslında. Pek çok entelektüel, solcu, sağcı damgasını yememek için solculuğu şey yapmadı, eleştirmekten kaçındı. Yani Marx'ı eleştirmekten kaçınıyorlar çünkü Marx'ı eleştirirsen
sağcı
olacaksın ya da kapitalist olacaksın ya da liberalist olacaksın diye görünüyorlar.
Evet, bu çok
bütün şeyler.
Ve eleştirdiğin zaman da gerçekten o tür şey gelebilir.
Bizde de dönem kitabı
evet.
çok kullanıldı değil mi?
Yani burada şeyi düşünemiyorlar. Ne Marx ne de kapitalizm olmayan bir durumun olabileceğini düşünmüyorlar. Yok mu öyle bir durum? Yani ne sosyalizm ne kapitalizm. Aslında yurttaş toplumu tam olarak o durum. Çünkü yurttaş toplumu şey değil, kapitalist toplum değil. Yurttaş toplumu ve kapitalist toplum.
Ne sosyalizm ne kapitalizm, alt olmak.
Nasıl?
Alt olmak değil. Alt olmak kendisi. Ne sosyalizm ne kapitalizm.
Evet. Evet. Yani şey, iki alternatifin dışında, evet. İki karşısının dışında bir üçüncü şey. Evet. Ama altı tane ok var, orada problem o. Yani bize bir ok gerekiyor. Ne oluyor?
Niye bir ok diye düşündüm acaba, hangi ok?
Neden bir ok gerekiyor?
İlke tektir.
Çünkü ben zaten altı ok, yani yaşama geçerliliği olmayan bir şey, ideoloji değil o. Şey de değil, bir toplumsal örgütlenme biçimi değil, zamana göre uyarlanmış şeyler.
İlke olarak düşünün, altı ilke olabilir mi?
Olmaz.
Niye altı, i̇lke dört değil de altı?
Ay, ilke tek olur.
Evet.
Galiba, onun için bir dedim.
Bir de o günün koşullarına göre çıkmış şeyler onlar.
Şimdi örneğin halkçılık ve devletçilik ilkelerini alalım. İki ilke olduğu zaman bunlar birbirine çatışacaklar. Çünkü devlet öne almak, halkı geri almak demek. Halkı öne almak, devleti geri almak demek. Bazen halk ve devlet karşıt olabiliyorlar. Yani halk şeyi isteyebilir, halifeliği isteyebilir. Ama devlet ve anayasa onu dışlıyordur ve burada halkçı mı devletçi mi olacağız? İkisini birden olursak
ya da devlet baskıcı olabilir, evet. Ve halk burada problem yaşıyor olabilir ve evet. Burada neci olacağız yani.
Ama solcular artık yeni bir toplum biçimi falan da düşünüyorlar. Yani geçmişte evet. Gibi Marx eleştirilmiyor falan değil, eleştirilmiyor.
Eleştirmeye başladı tabii.
Onun için şey diyorum, evet. Zemin kendinde içeriksiz bir şeydir ve henüz gerçek kavramına ulaşmış bir şey değildir. Erek yoktur zeminde derken, ya bu çok önemli. Ya adam terörizm yapıyor, gidiyor insanları öldürüyor, katlediyor ve burada bir zemin bulabiliyor. Çok rahatlıkla çağımızda geliyor, Irak'ı bombalayıp bunun için kendince bir zemin bulabiliyor.
Yani zemin bulmanın moral bir önemi yok. Şey ve yok. Birisi zemin bulmaya evet. Çalışıyorsa onu durdurmak gerekir. Dinlemem. Yani çünkü bulabilir. Şey yani o bana, pardon sözü kestim ama yani birisi bana yaptığı bir şey, moral bir durum için ya da bir eylem için zemin bulursa, bulmaya çalışıyorsa benim onu dinlememin bir anlamı ve yararı yok. Çünkü ben kolayca onu çürütecek bir zemini onun durumundan çıkarabilirim. Yani zemin neredeyse şey, hemen hemen bütünüyle sofizme hizmet ediyor gibi görünüyor. Zemin mantığı.
Şu anda Türkiye'de yürütülen siyaset de tamamen bunun üzerinden yürüyen, gazetelerdeki polemikler, aydınların polemikleri aşağı yukarı bu şeyde yürüyen, evet.
Herkes kendini başka bir şey değil. Çıkarabiliyor.
Ama herkes. Biz felsefeye başlarken o Cadde Bostan gönüllerinde falan şey diye dememiş miydik? Yani herkes kendine göre iyi ister.
Evet.
Bu anlamda da işte solcusu da kendine göre vatan doğru. İçin bir şeyler. Sadece tabii herkes şeyler, vatan. Bilmem ne.
Naziler de. Evet. Hepsi tabii. İyi
yani
istiyor.
Onlar yani onlar da evet. İyi evet. İster. Evet. Hayır, evet. Öyle bakarsan evet. Bu şekilde yani bunların da amaçları.
Evet. Öyle.
Yani bugüne kadar onu çürütmedik ve istenç doğal olarak iyi isteyecek ve
ki yapılacak olan burada işi gerçekten kavramında almak, kavramına evet. Götürebilmek.
Onu işte şey bu zeminin bu kayganlığından kurtulmak için de öyle yapmak gerekiyor. Çünkü herkes kendine göre bir ikna sürecine giriyor o zaman.
Evet.
Evet, ona göre doğru. Bu çünkü iyiyiz.
O zaman zeminle buranın çok fazla bir ilgisi yok ama burada ikileme takılıp kalmanın anlamsızlığı görünüyor. Yani ya Amerika ya Rusya. Bu şey.
Ama bu soğuk savaş dönemleri.
Soğuk savaş. Onlar... İkisi de yanlıştı. Bugün yine aynı ikilem şeyde var işte. Aydın ve boş inanç şeyinde var.
Onu hep getiriyorlar ama dün TRT2'de bir şey vardı. Evet o şeyden sonra yani Demokrat Parti dönemlerinden almış. Ve o dönemde dünya iki bloğa ayrılıyor. Soğuk savaş döneminde Amerika ve Rusya olarak. Daha sonra hep insanları korku üzerinden yönetmek ve bunu da hakim kılmak için böyle yaratılan bir takım şeyler var. İslamcı, işte laik kesim, bilmem ne daha önce işte daha başka şeyler
her
vardı.
Her 15 senede bir şey.
Evet, her 15 senede bir şeyler ama ortaya çıkıyor.
Dıştan,
kutuplaşma her zaman için.
Dıştan yaratılan bir şey olabilir belki ama tin de buna uygun değilse
evet.
O esas olarak...
Ama bunun bir zemini oluşturuluyor önce. Önce 80'lerden itibaren bunun bir zemini oluşturuldu. Ondan sonra da bu böyle bir kutuplaşmaya gidildi gene.
Yani
o, burada artık manipülasyon...
Cengiz'in dediği şey şu, o kutuplaşmanın toplumda bir şeyi var, zemini
var,
evet. Olanağı var yani.
Ama bunun da oluşturulması var gene dışsal olarak.
Dışsal olarak oluşturuyorsa da bunun bir zemini vardır
tabii,
yani.
Dışsal olarak oluşturulmaz demek. Yani var bu şey.
Bütün programlarla bilmem neyle insanlar bu kadar şey değiller ama yani.
Bilinç biçimiyle ilgili.
Ama bu sorguyu insana veriyorsun. Oradan diyorsun ki işte şeriatçı, ötekilere de diyorsun ki bilmem ne ve yani zaten orada
şunu
da...
Şunu sorabilir miyim? Türkiye'de insanlar 80'lerden sonra özel olarak dindarlaştırıldı mı? Gericileştirildi mi?
Yok.
Yani o zaman var olan bir durum kendini ortaya
biraz
çıkardı.
Böyleymiş yani gibi. İnsanlar dindarlaştırılmaz. Dindarlıklar ve
sayısı
o zaman 80'de yapılan bir şey yok. Yani 80'lerden sonra eğer insanlar boş inanç aşılandıysa falan yani öyle manipüle edildiyse
eğitim
o birazcık kültürle ortaya çıkan bir şey.
Biraz yalnız şuradan ortaya çıkıyor. Türkiye'de köylü toplumun %70'leri köylüydü ve köylü toplumsal hayatın içinde olmadığı için biz dindarlığın yok olduğunu varsayıyorduk ama onlar kendi içinde varlardı ve din tutucuydu, yobazdı, dindardı. Her türlü özelliği vardı ama toplumsal hayata katılmadığı için, eğitim görmediği için, ticarette dahi olmadığı için, kentte olmadığı için biz onu yok varsayıyoruz.
Yani demokrasi güçlendikçe paradoksal olarak şeyi getirdi.
Geçici bir şey.
Onu tanımayan, ona asıl gözdağı olan halkın istencini politikaya aktarmaya başlıyor. Yani sen şeyde de böyle oldu. Atatürk'ten sonra Atatürk sıresinde o çok partili dönem denemesi.
Bu yaşandı.
İki kez denendi çok partili.
Serbest fırka deneyimi ve tarihçiperver deneyimi bu.
Köylülük olmasından ötürü ve köylünün eğitimsizliğinden ötürü iki durumda da demagoglar şey yaptılar. O politik ya o durumu kendi denetimleri altına almayı başardılar ya da öyle göründüler ve kapatıldılar. Yani bu yaratılan bir şey değil, var olan bir gerilik. Çünkü tekkeler yasaklandı ama tekkelerin zemini kaldı bir bakıma, onları besleyecek olan zemin. O zemin ayıklanmadığı için tekrar şey yaptılar, demokrasi yani halkın istenci devlete egemen olduğu ölçüde o tekkeler de şey,
kafalar
devletten baskı görmez oldular. Evet.
Gerçekte bitirmek, onları kafalarda bitirmek.
O yapılmadı.
Gençlerde bitirmek.
Hı hı, evet.
O, yani 80'lerin şeyi hazırlığı falan ya da işte İmam Hatip okullarının açılması ya da çoğaltılması onların mutlaka nicel bir etkisi var ama esas da burada Türkiye'de bu gericiliğin ortaya çıkması
yani
diyebileceğim şey var olan bir gericilik.
İmam Hatiplere iki türlü bakılabilir. Onu dönüştürücü olarak da başka bir tarafından da bakabilirsin. Yani köylü yığınları okumakla vesaireyle biraz rasyonel düşünceyle buluşturan, pozitif bilimle buluşturan bir yer olarak da düşünmek mümkün. Veya onu işte toplumu yobazlaştıran bir şey olarak.
Hayır, ama öyle düşünemeyiz.
Devlet denetiminde değil mi bunlar?
Evet.
Devlet denetiminde olduğu yani... için zaten bu tekalifi milli avanşeyi nereden çıktı o? Tevhid-i Tedrisat kanunuyla zaten onlar şeye bağlandı.